Tanyeri Horozları Bir Ada Hikayesi 3 Yaşar Kemal 6. Kaset 2. Yüz Sayfa 204 Vapurda bir gün sonra sultanın dili bir açıldı, bir açıldı, her sabah Zarife'nin gördüğü bitip tükenmeyen düşleri İstanbul'a kadar anlattı. Sultan, Zarife'nin düşlerini öylesine canı yürekten anlatıyordu ki, nişancı kendisini kaptırıyor, oğullarının yakında askerden döneceklerine, o da sultan kadar inanıyordu. Belki de biz adamıza varmadan onlar adada olacaklar, belki de, diyordu. Olacaklar, diyordu sultan. Olacaklar, diyordu nişancı. Neden gidersen, bizim çocukların künyeleri geldi ya, o künyeler ölü, şehit künyeleri değil. O künyeler onların esir düştüklerine ait künyelerdir. Şimdi onlar Rusya'da yaşıyorlar. Diyorlar ki, Rusya'da bugünlerde büyük karışıklıklar çıkmış. Rusya alt üst olmuş. Onun için de Rusların bizim çocukları bırakmaya eli değmiyormuş. Zarife'nin düşleri, iyi yorumlarsan doğru. Hepsi de dosdoğru. Hele içlerinden biri var. Mavi kartal olup, mavi bulutların içine giren, mavi denizin üstünden uçarak gelip, karşı mavi kayalıkların üstüne konan. Kartalların üçü de kayalıkların üstüne konmuşlar. Kanatlarını açıp açıp kapatıyorlarmış. Kanatlarını her açıp kapattıkça, yöreye top top mavi kıvılcımlar saçılıyormuş. Saçılan kıvılcımlar da üç koldan çağlayarak cevizin altına kadar bizim üstümüze akıyormuş. Kartalların kıvılcımları akmışmış akmışmış, cevizin altı da masmavi bir deniz kıyısı olmuşmuş. O mavi öyle mavi, öyle maviymiş ki bütün dünya maviye kesmişmiş. O ışıktan mavi denizin üstünde ışıktan üç tuvana, mavi delikanlı gözükmüşmüş. Üçü de üç koldan, üç kıvılcım çağlayanın önünde gelmişler, gelmişlermiş. Cevizin altına durmuşlarmış. Sultan da kıvılcımlanan mavi ışıktanmış. Çocuklarını görünce delikanlıların üçüne birden sarılmışmış. Sultandan da kartal kanadı çıkmışmış. Dördü birden kol kola girmişmiş. Kanatlarını açmışlarmış çocuklar da. Dördü de dört koldan göğe ağmış uçarlarken, dördü dört yerden bağırıyorlarmış. Yakında döneceğiz, yakında, yakında. Cevizlerin altından, ışık denizinin kıyısından, mavi denizin dibinden bir vapur çıkmış. Burada, oraya kadar, dört bir yanı kalın ışıklarla donanmış vapurun üstünde, çırılçıplak üç Beni Adem, Beni Ademlerin arasında bir çırılçıplak kadın. Beni Ademlerin dördü de mavi oluvermiş. Işık da saçıyorlarmış. Mavi kıvılcımlar şakır şakır akıyorlarmış. Her yanında ışıklar kaynayan vapur cevizlerin altında birden suya batmış. Cevizlerin altında çırılçıplak dört Beni Adem kalmışmış. Üçü asker, biri kadın. Kadın oğullarının üçüne birden sarılmışmış. Yakına dönecekler dedi sultan ve kasabaya kadar Zarife'nin düşlerini sürdürdü. Kasabaya varınca doğru Hayri Efendi'nin mağazasına gittiler. Nişancı, Hayri Efendi bu hatun bizim sultan. Hoş geldiniz dedi Hayri Efendi. Nişancının sultanı almak için köye gittiğini biliyordu. Hoş bulduk ya, bu hatun nesi var nesi yoksa köyde kalıp künyeleri gelmiş çocuklarını bekleyen dört kadına verdi. Evini, keçilerini de, tavuklarını, ceviz ağaçlarını da onlara verdi. İşte böyle ipibullah, sivri külah buraya geldi. Geldi ya, hoş geldi, sefalar getirdi. Ben de künyeleri gelmiş çocuklarımı bekliyorum. Her gün Çanakkale'den çıkıp gelecek dermiş gibi geliyor bana. İnşallah gelirler, dedi içini çekerek nişancı. Bizim hatuna giyit gerek. Bu gece kalacaksınız, bizim hanım hepsini halleder. Sen ben ne anlarız hanım işinden? Hayri Efendi eve konuk var diye hazırlıklı olmaları için haber gönderdi. Bir saat sonra Hayri Efendi konuklarını alıp eve götürdü. Önce hamamlığı yaktırdı. Bol sıcak suyla kokulu sabunu önce sultan yıkandı. Sonra da nişancı veli. O gece sakız kokan tertemiz bir yatakta yattılar. İkinci gün Hayri Efendi'nin hanımıyla sultan çarşıya çıktılar. Sultana yakışır güzel kumaşlar buldular. Rum terzinin kalfasını çağırttılar. Sultana giyitler diktirdiler. Sultan dikilen giyitlerin birini çıkartıp ötekini giydi. birini çıkarıp ötekini. Nişancı paraya para demiyordu. Ne kadar parası varsa hepsini tek kuruşuna kadar sultan için harcayabilirdi. Bu arada Hayri Efendi Poyraz'a nişancı sultan hanımla kasabaya geldi diye haber gönderdi. Bir de Rum hatunların giyitlerini en güzel kunduralardan sultana 3 kundura armağan eyledi. Bütün kasabayı sokak sokak dolaştılar. Bu arada nişancı da Zarife'nin düşlerini ustalıkla geceleri sabahlara kadar Hayri Efendi'ye anlattı. Sonunda da derin bir soluk alarak, "Bizim künyeleri gelen çocuklarımız Zarife'nin düşlerine bakacak olursak ölüp şehit olmamış, Ruslara esir düşmüşler. Künyesi gelen askerlerden 3 kişi de bizim köye gelmişler, boş köyü ev ev dolaşmışlar. Analarını, babalarını, hanımlarını sormuşlar. Sonra da onları aramak için yollara düşmüşler. İnşallah bulurlar." "İnşallah bulurlar" diye yürekten söyledi Hayri Efendi. "İnşallah analarına, babalarına ve sevdiklerine kavuşurlar." Nişancı elini Hayri Efendi'nin elinin üstüne koydu. "İnşallah" dedi. "Sizinkiler de gelirler. Duyduğuma göre İngilizler Çanakkale'de de çok esir almışlar. Bizimkiler de esirlerin künyesini göndermişler herkese. Dediklerine göre bizim paşalar Türkler esir olmaz diyerekten kayıp askerlerin hepsini şehit gösterip evlerine hepsinin künyesini göndermişler." Hayri Efendi yumulmuş bir topak kalmışken doğruldu, gözleri parladı. "İnşallah böyledir, inşallah böyledir" dedi yürekten. "Bir bakmışsın bir gün senin çocuklarının ikisi de şu bahçenin içinden kapıya doğru geliyorlar. İşte o zaman da sevincimden hık der de canım çıkar. Varsın onlar gelsinler de canım da çıksın. Hiç belli olmaz. Ben de düşleri ilk duyduğumda, ben de Hayri Efendi senin gibi nerede o günler dedim ama o kayalık dağı yararak köye kadar çıkan ışıktan mavi geminin üstünde bizim çocukların çırılçıplak durduklarını duyunca, görür gibi de olunca bizim çocukların Rusların elinde esir olduklarına, yakını da geleceklerine inandım. Şu mavi gemi düşünü bana bir daha anlat. Bir kez de ben yorumlayayım." "Ben anlatmayayım, sultan anlatsın" dedi nişancı. "Daha iyi anlatıyor. Düşü Zarife anlatmış ona. Sultan da güpegündüz mavi ışıklar saçan geminin üstünde bizim çocukları görmüş. Bizim çocukları yakında burada görürsen şaşma. Bu düş öyle bir düş ki yorumu çeliği keser. Gerçekten daha gerçektir. Bizim adanın adresini kasabanın adıyla senin de adını yazdırdım. Evin de kapısına astım. Köydeki kadınlara da verdim. Oradaki arkadaşlarıma da verdim. Bana gelir gelmez çocuklar sana hemen gönderirim. Sen hiç merak etme" dedi Hayri Efendi. Daha mavi düşü sultandan dinlememişti. Düşü sultandan içine sindire sindire dinledi. İliklerine kadar bütün bedeni maviye kesti. Hayri Efendi onları hatunuyla birlikte iskeleye kadar uğurluyordu. O Hayri Efendi gitmiş, yerine bu Hayri Efendi gelmişti. Sevincinden iki kanat takılmış uçuyor, o da Çanakkale'de. Bir inanıyor, sevinçten kanatlar takıyor, sonra "Ne olacak, bu düştür" diyor, kanatları düşüyor, tepeden tırnağa pörsüyü veriyordu. Sonunda da kendisiyle bir kavgaya girişiyor, "Ya şimdi çocuklar şuradan çıkıverip gelirlerse?" Bu sefer de tepeden tırnağa sevince kesiyordu. Hayri Efendi ile hanımı sabah erkenden kalktılar, ballı börekli kahvaltı sofrası hazırlanmış onları bekliyordu. Konuşmadan kahvaltılarını yaptılar. Hemen de konaktan aşağı inip iskelenin yolunu tuttular. Kadri kaptan iskeleye yanaşmış onları bekliyordu. Hayri Efendi, nişancıyı, hanımı da sultanı kucakladı. "Sizi her zaman evde bekliyoruz" dedi Hayri Efendi. "Siz bizi mutlu ettiniz. Bize umut aşıladınız. Gözümüz bundan sonra hep yollarda olacak. Zarife'nin düşleri doğru çıkacak. Güle güle, güle güle." Kadri kaptanın teknesi iskeleden ayrıldı, suları köpürterek yol almaya başladı. Hayri Efendi ile hanım oldukları yerde durmuşlar, uzaklaşıp giden tekneden gözlerini ayıramıyorlardı. Tekne gözden yitinceye kadar karı koca oldukları yerden kımıldamadılar. Geriye dönerlerken Hayri Efendi hanımın kolunu tuttu, gözlerini hanımın gözlerine dikti. "Künyesi geldikten 7 yıl, 10, 15 yıl sonra esirlikten dönen ne kadar çok, ne kadar çok asker görmedik, duymadık mı? Niye bunu düşünmedik de ölmüşler gibi bizim çocuklara ağıtlar yakıp kendimizi öldürdük, harap ettik?" "Doğru" dedi. "Keşke" dedi hanım gülümseyerek. Hayri Efendi de gözleri parlayarak cana gelmiş gülümsedi, hanımına bakarak oğullarının künyesi geldiğinden bu yana bu onların ilk gülümsemesiydi. Kadri Kaptan sevinç içindeydi, onları gördü göreli ağzı kulaklarındaydı. Uzun bir zaman sonra nişancıyı Kadri Kaptan gibi bir dost canlısı, nişancıya ta yüreğinin kökünde saygı ve sevgi duyan bir kişi değil, kim olursa olsun nişancıyı görünce aynı sevinci duyar, bir sevgi büyüsünün içinde kalırdı. Hayri Efendi'den sizin geldiğinizi duyar duymaz tekneyi hemen adaya sürdüm. Adaya nasıl vardım, nasıl bağırdım, bütün ada insanı, kurdu, kuşu, kırlangıcı, kedileriyle iskeleye nasıl biriktiştiler, hiç farkına varmadım. Nişancının geldiğini bir daha söyledim onlara. Onlar bana nişancı ile birlikte Sultan Hatun'un gelip gelmediğini sordular. Ben de Hayri Efendi'den duyduğum gibi ikisi birlikte geldi dedim. Öyle bir alkış çaldılar ki kırlangıçlar, kediler bile, martılar bile yerlerinde duramadılar. Ada sevince gark oldu. Kırlangıçlar, adada ne kadar kırlangıç varsa hepsi tam tepemizin üstünden kılıç gibi gelip geçmeye başladılar. Adada daha şenlik sürüyor. Ben adadan sizi almaya gelirken bütün ada bir toy düğünün hazırlığındaydı. Sevincinden kabarmış nişancı karısının gözlerinin içini gözlerini dikerek ''Kadri Kaptanım'' dedi. ''Çok şükür bizi seven dostlarımız var. Kardeşten ileri'' dedi. ''Kurban olduğum veli, seni kim sevmez ki? Sen de herkesi, yerdeki karıncayı, gökteki kuşu seversin.'' Kadri Kaptan ''Gökteki kuşu'' dedi. Ona nişancı Veli Kaptan, Veli Reis demişler. Adaya yaklaşırlarken Kadri Kaptan ayağa kalktı. Şu iskelenin üstüne bakın, adalılar nasıl da oraya üst üste doluşmuşlar. Tekne iskeleye yanaşıncaya kadar iskeledeki hiç kimseden ses çıkmadı. Kalabalığın önünde doktorlar, Musa Kazım Ağa Efendi, Melek Hatun, Şerife Hatun, Poyraz, Vasili, Hüsmen, onların arkasında da Zehra ile Nesibe, Dengbej Baytar, Şehmuz Ağa duruyorlardı. Nişancı, sultanın elinden tutmuş, iskeleyi alırken önden güçlü bir ses yükseldi. ''Hoş geldiniz nişancı.'' Arkasından da bütün kalabalık bir ağızdan gürledi. ''Hoş geldiniz, hoş geldiniz.'' Nişancı, utangaç, yumulmuş bir sesle ''Hoş bulduk, hoş bulduk.'' diye karşılık verdi. ''Olmadı, olmadı.'' dedi birden doğruldu. ''Hoş bulduk, hoş bulduk, sağ olun, var olun, size kavuşmak ne iyi, ne güzel!'' diye bağırdı. Çınarların altına gelip kanepelere oturdular. Zehra ile Nesibe şerbet hazırlamışlardı. Şerbeti çınarların altında herkese dağıttılar. Gün tepenin ardında yitinceye kadar konuştular. Konuştular deniyor ya, söz gelimi. Sultan konuştu, ötekiler dinlediler. Sultan önce Zarife'nin düşlerinden girdi, ceviz ağaçlarından, taşıma toprağı ekmeklerinden, köye gelen koltuk değnekli, bir deri bir kemik kalmış, ana ana ana diye bağırarak giden askerden çıktı. Askerin haline oradaki herkes ağladı. Sultan da ağladı. Gün kavuştuktan sonra gemici fenerlerini yakıp çınarların dallarını astılar. Fenerlerin ardından birdenbire de kuru zeytin odunları patladı ocakta. Nişancıların geldiklerini Vasili duyar duymaz ben hemen balığa çıkıyorum dedi. Kimin aklından nasıl lezzetli yemek geçiyorsa ben balıktan dönünceye kadar onlar da görülmemiş yemeklerini yapıp bu akşam hünerlerini göstersinler. Nişancının bana gösterdiği nişanlardan birine gidiyorum. Herhalde kayık dolusu balıkla dönerim. Ve Vasili akşama kadar kayık dolusu balıkla gelmediyse de kayığın iki livarını da ağzına kadar doldurmuş, gelinceye kadar da livarların sularını durmadan değiştirmiş, tuttuğu balıkları adaya oynar oynar ulaştırmıştı. Kadınlar, kızlar livarları boşaltıp deniz kıyısına götürüp temizlemiş, günün kavuşmasını beklemeye başlamışlardı. Odunlar çabuk yandı, közler oluştu. Vasili ile Hüsmen işi ele alıp balıkları ateşin üstüne attılar. Közlerin üstünden yoğun bir duman yükseldi. Ortalık mis gibi balık koktu. Dengbej de onlara yardım etti. Kızlar, kadınlar tepsilerle nar gibi kızarmış balıkları masalara taşıdılar. Balıklardan başka türlü yemekler de geldi masalara. Şişe şişe türlü içkiler de çıkmıştı ortaya. Nişancının önüne de bir bardak koymuşlardı. Onun içkisini bardağına Musa Kazım Ağa Efendi koydu. Nişancı şimdiye kadar ağzına hiç içki koymamıştı. Koskoca başıyla Ağa Efendi onun bardağına içki koyar da bir insan onu nasıl reddederdi? Ve nişancı içkiyi reddedemedi, içki değil ağı olsa içecekti. Herkesle birlikte o da kadehini kaldırdı. Herkes onun içki içişine bakıyor gibi geldi. Herkesle birlikte içkiyi içti ya yüzünü buruşturarak. Dedikleri kadar da zehir zemberek bir şey değilmiş diye düşündü. Musa Kazım Ağa Efendi neredeyse ondan yaşlıydı. Önündeki kadehi doldurup içkiyi su gibi içiyordu. Bir yandan kabak çiçeği dolması, bir yandan semizotu salatası, bir yandan balık geliyor, bir yandan yemeklerini yiyor, bir yandan da kafayı çekiyorlardı. Herkes şerefe diyor, kafayı çekiyordu. Zehra'ya gelince, eli yüreğinin üstündeydi. Babası üst üste bardakları boşaltıyor, yüzü, alnı gittikçe kırışıyor, kararıyordu. Öylesine acılaşıyordu ki yüzü, içinde keskin fırtınaların döndüğü belli oluyordu. Gene geçen seferki gibi olursa ele ele aleme rezil olacaklardı. Çocukluğundan bu yana babasını o seferki gibi görmemişti. Eskiden de böyle içer, vakur, sıcak, ağır, sevgi dolu, ne kadar içerse içsin masadan hiç içmemiş gibi kalkardı. Az sonra ne olacak, az sonra ne olacak diye ödü kopuyordu Zehra'nın. Gece yarısına doğru olacak oldu. Musa Kazım Ağa Efendi elleri titreyerek sakız rakısı doldurduğu bardağını kaldırdı. Bardağa şöyle bir baktı, sonra da dipledi. Elindeki boş bardağı da denizden yana fırlattı. Arkasından da baktı. Karanlığa karışıp çakıl taşlarının üstüne düşüp kırılan bardağın sesi gecede bir an çınladı, hemencecik de sustu. Vapurda bizim hanım vefat etti. Akdeniz'in ortasında. Onunla birlikte ben de canlı cenaze oldum. Hanımın cesedini denize attılar. Denizcilik kanunu böyleymiş. Hanımı denize attıklarında deniz beni de içine çekti. Ben de onun arkasından atılayım dedim kendi kendime. Karımla birlikte ulu denizin kucağında uyuyayım dedim kendi kendime. Baktım arkamızda çiçeği burnunda iki kız kalacak. Ben denizde hanımla uyur, balıklara yem olurken kızlar kimlere yem olacak? Türkiye'ye gelince, karaya basıncaya kadar deniz 40 kat halatla beni çekiyor, çekiyordu. Tam kendimi denize atacağım, sıra kızlar geliyor, önümde duruyor, arkamdan tutuyor, biz ne olacağız baba diyorlardı. Sonunda direnemez oldum. Bir uyur gezer olayım da kendimi denize atayım dedim. Bundan da korktum. Uyanıkken kendimi atamıyordum. Uyuyup uyur gezer olunca kendimi kesinlikle atarım dedim. Bu sefer de uyumaktan korktum. Bundan sonra da canımı dişime taktım. Ne yaptım, ne eyledim, uyumadım. İyi yaptın dedi Melek Hatun. Çok iyi yaptın. Yoksa senin şu güzel yüzünü görmekten mahrum kalırdık sultanım. İyi yapmadım Melek. Hiç iyi yapmadım. O zaman içimde bir umudum vardı. Bir gün yurduma geri dönerim diyordum. İçimdeki bu umut söndü Melek. İçim bomboş kaldı. Şimdi beni diri mi sanıyorsun? Ben ölüden de beter, içi boşalmış bir ölüyüm. Benim güvendiğim, yollarına canımı koyduğum arkadaşlarımın bilumumu öldü. Beni yurduma geri çağırttılar. Yunan hükümetinden bana özür üstüne özür diletecekler sandım. Sevgili can ciğer arkadaşlarım bana Yunanistan pullu bir mektup bile göndermediler. Sizin de, kimsenin de Kadri Kaptan'dan başka haberi yok. Ben buraya geldim geleli her arkadaşıma her gün mektup yazdım. Hayri Efendi'nin de adresini verdim. Kadri Kaptan her gün gitti, Hayri Efendi'yi rahatsız etti. Ben de burasını, Karınca Adası'nı adres verdim. Günlerdir gene bir tek satır yok. Sonra Poyrazoğlu'mla onun kumandanına gittik. Kumandan yüksek bir mebus olmuş, bize hakaret edip kovdu. Bir insanın vatanına gitmek istemesi suçmuş gibi. Sonra İstanbul'a gittik. Sınıf arkadaşımızı bulduk. En büyük generalin oğlu. O generalin oğlu bizi karşıladı. Öylesine bir sevgi gösterdi ki bize, ben dedim ki anan baban kardeşin olacağına böyle bir arkadaşın olsun. İşte Poyraz Bey oğlum şahit. Ona da ne kadar çok mektup yazdım. O da ölmüş. Ondan da ses seda yok. Kaldın mı şu dünyanın ortasına yapayalnız? Biz yok muyuz burada sultanım? Bizim hepimiz seni canımızdan çok severiz. Bizimki gerçek sevgidir. Musa Kazım Ağa Efendi, ah Girit, ah vatanım, ah cennet kokulu toprağım. Sevgilimi, canımı sana gömemedim. Onu Ulu Akdeniz'in kucağına attım. Ana baba toprağımda onunla yan yana el ele yatsaydım, mor salkımlı bir kameriyenin altında, ya Melek Hatun, dedi. Sallanarak ayağa kalktı, denize doğru karanlığın içinde yürüdü. Herkes şaşkınlığa uğramış, kimse ne yapacağını bilemiyor. Salt Zehra, baba, baba, baba ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun, diye bağırıyor. Oturduğu yerden de bağırıyor, bağırıyor, çağırıyor, bir türlü kalkamıyordu. Bu sırada Poyraz kendisini toparladı, Ağa Efendi'nin arkasından karanlığa seyirtti, denizden şapırtılar geldi. Poyraz bir anda şapırtıya vardı, denizdeki karartıya koştu, su göbeğine kadar geldi, arkasından karartıyı var gücüyle kucakladı, sudan dışarıya çıkardı. Onu incitmeden koluna girdi. Bu sırada Vasili ile Hüsmen de geldiler. Ağa Efendi'yi Poyraz'dan aldılar. Biri bir koluna, öbürü öteki koluna girdi. Kızlar önde, onlar arkada eve yürüdüler. Merdiveni zor çıktılar. Salonun lambası yakılı bırakılmıştı. Zehra onu babasının yatak odasına götürdü. Sehpanın üstüne koydu. Yatak odasındaki lambayı da yaktı. Kızlar babalarını soymaya başlarken ötekiler dışarıya çıktılar. Ağa Efendi yataktan 3 gün çıkamadı. Melek Hatun da gözlerine bir damla uyku girmeden alnına kara yazma bağlamış Ağa Efendi'nin başını bekledi. Birinci gün doktorlar hastanın başından hiç ayrılmadılar. İkinci gün gülerek, Musa Kazım beyefendinin hiçbir şeyi yok, sadece çok üzgün, dediler. Üçüncü gün öğlesinde, canımlar ekşili kabak çiçeği dolması istiyor, dedi Ağa Efendi, Melek Hatun'un gözlerinin içine bakarak. Yarın sabah erkenden çiçekler kapanmadan bir evin önünde kabak tarlası buldum ki, kabaklar teveklerin uçlarından köklerine kadar çiçekle dolmuş. Sultanıma bir çiçek dolması yaparım ki, çiçek dolması derim sana. Çiçek dolmasını yerken baş parmağını da birlikte yersin. Melek Hatun daha gün doğmadan kalktı, ta öteki uçtaki boş evin bahçesine gitti. Kabaklar çiçekten sapsarıydı. Pampal pampal da açılmıştı çiçekler. Çiçekleri gün değmeden toplamazsan dolma yapamazsın. Gün deyince çiçekler yumulur, kapanır, açmaya çalışırsın da kırılır, bozulur. O gün öğleyin Ağa Efendi özellikle çağırdığı Poyraz'la birlikte nar ekşili çiçek dolmasını yedi. Kızlar da Melek Hatun da yemek masasındaydılar. Yemek boyunca Ağa Efendi 3 kez Poyraz'a sordu. Nasıl buldun Melek Hatun'un çiçek dolmasını, diye. Çok iyi, çok iyi, çok çok iyi, dedi Poyraz da. Yemekten sonra Ağa Efendi ile Poyraz karşılıklı oturdular. Taze, mis kokulu dibek kahvesini içerlerken Ağa Efendi birdenbire başını kaldırdı. Yarın seninle İstanbul'a gideceğiz, dedi. O Sait Rahmi'de adam çıkmadı. O Yunan sefiri de. Baş üstüne efendim. Kabak dolmasını nasıl buldun evlat? Bu kabak çiçeği dolmasını yalnız ve yalnız Giritliler bilir. Akdeniz'e de kabak çiçeği dolması Girit'ten yayılmıştır. Bizde çiçek dolmasını bilmezler efendim. Melek Hatun da bizden buraya göç eden Giritlilerden öğrenmiştir çiçek dolmasını. Yarın İstanbul'a görelim bakalım şu bizim işler ne olmuş bakalım. İstanbul'a gitmeleri de gelmeleri bir oldu. Sait Rahmi uzak bir ülkeye sefiri kebir olarak gitmişti ya, onun evindeki hiç kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Babasının da ne olduğunu kimse bilmiyordu. Belki de onun akıbeti hakkında kimse bir şey söylemiyordu. İstanbul'dan döndüklerinde neredeyse kızlar bile babalarını tanıyamayacaklardı. Ağa Efendi'nin avurdu avurduna geçmiş, alnının kırışıklıkları derinleşmiş, gözlerinin feri kaçmış, saçları, sakalı biraz daha ağarmıştı. Ağzını da bıçaklar açmıyordu. Durmadan Atina'daki, Girit'teki arkadaşlarına yazdığı mektuplarına da hiçbir karşılık alamıyordu. Bir tek satır yazsalar da onda da küfreseler, Ağa Efendi'yi mutlu ederlerdi. İnsan insana, Dost dosta, arkadaş arkadaşa bu kadar hainlik yapabilir miydi? O dostlara ki çifte çifte İngiliz atları armağan etmişti. O arkadaşlar ki onlara bir kimseye anlatmaya değil, düşünmeye bile utanıyordu. Bir mektup, hem de birkaç mektup daha yazayım eski dostlara, kardeşten ileri arkadaşlara. Gene bir karşılık alamazsak bu dünya, bu insanlık böyledir der, işin içinden çıkarız. Oturdu, özenerek bir haftada mektupları yazdı. Poyraz'ı yanına aldı, kasabaya gittiler. Mektupları kendi eliyle postaya attı. Gönderdiği bu mektuplara arkadaşları, komşuları, general dostları taş olsalar mektupları aldıktan sonra cevap vereceklerdi. Poyraz günlerden beri Ağa Efendi'nin yüzünün açıldığını, belinin doğrulduğunu, yüzünün güldüğünü gördü. Ağa Efendi çok seviniyor, mektuplarına karşılık alacağına %100 inanıyordu. Ya almazsa diye de Poyraz'ın ödü kopuyordu. Ağa Efendi'nin dimdik yürüyüşü, konuşması, bütün tavırları değişmiş, bambaşka bir adam olmuştu. Kızlar babalarını böyle görseler kim bilir ne kadar sevinirlerdi. Bundan sonra 2-3 günde bir Poyraz postaneye gitti, geldi. Günler geçiyor, Musa Kazım Bey'e mektup falan gelmiyordu. Poyraz her kasabadan gelişinde onun ayak seslerinden, tavrından, postadan hiçbir şey çıkmadığını anlıyor. "Üzülme Poyraz evladım," diyordu. "Nasıl olsa bir gün bir dostumdan iyi ya da kötü bir mektup alacağım. Bunun adım gibi biliyorum. Bütün dostlarım, arkadaşlarım insanlıktan çıkmış değiller ya. Nasıl olsa bana bir mektup yollayacaklar. Hem de Girit kokulu. Biliyorum, yollayacaklar. Ne zaman? Ben de çok merak ediyorum. Şu zamanı, bu zamanı bilmem. Ama o kadar dosttan, arkadaştan nasıl olsa bir kişi bana ya şöyle ya böyle bir mektup yollayacak. Bütün Girit, bütün Yunanistan insanlıktan çıkmış değil ya. Dünya kadar insana mektup yazdım. Elbet işlerinden biri birkaç satır mektup yazar. Tuz, ekmek hatrı için. Cafer onlara size haritalar büyüklüğünde kağıt gönderirim. Üstelik de size armağanım olur demişti. Hem de ne kadar isterseniz. Birkaç gün sonra Kadri Kaptan'la istediğinden de daha çok, istediğinden de büyük kağıtlar yolladı. Ağa Efendi neşe içinde, "Efendi oğlum Poyraz Bey, eğer isterseniz sizinle birlikte çiftliğe gidebilir miyiz?" "Ne demek efendim, baş üstüne efendim, emredersiniz efendim." Buluştukları günden sonra o gün bugündür Poyraz Zehra'yla her karşılaştığında eli ayağı çözülüyor, başını kaldırıp Zehra'nın yüzüne bir kez olsun bakamıyordu. Onu her gördüğünde zaten unutamadığı Fırat kıyısındaki Yezidiler hiç gözlerinin önünden gitmiyor, bu işe girdiğinden dolayı da kendini bir türlü bağışlayamıyordu. Önlerine geleni soyup üstlerinde ne var ne yoksa alıyor, ölüleri hançerleyip suya atıyorlardı. Kadınlara, kızlara başka türlü ölüm uyguluyorlardı. Onları önce çırılçıplak soyuyor, yan yana diziyorlar. İçlerinden en güzellerini seçip bir başka yere götürüyorlardı. Sonra da işe girişip kızların, kadınların memelerini kesiyor, memeleri kumların üstüne atıyorlardı. Memeler kumların üstünde kanayarak bir süre seyiriyordu. Poyraz Vasile'nin evinde Zehra'nın memelerini gördükten sonra kesilip de kumların üstüne atılan memelerin ardından göklere ulaşan çığlıklar daha kulaklarından çıkmıyor. Memeleri kesilen kadınların hançerlenip sürüklenerek Fırat'a atılmaları da gözlerinin önünden gitmiyordu. Kumların üstü kanayan, seyren memelerle dolmuştu. Ve gökten hışılayarak tor top olup memelerin üstüne inen kartallar kanlı memelerinden birini kapıp keskin pençeleri dolu arkadaki mavi dağlara gidiyorlardı. Kartallar memelerin üstünde birbirlerine giriyorlar. Bu kavgada parçalanmış kanlı meme bir kartalın pençesinde kalıyordu. Ve çölün üstünde kanlar damlaya damlaya avını uzak dağlara götürüyordu. Poyraz kederinden ne yapacağını bilmiyor, Zehra'nın memelerini gördüğünden bu yana kumların üstünde seyiren kanlı memeler gözlerinin önüne geliyor. Zehra, Yezidi kadınların sırasında uzun saçları, iri mavi gözleri, hüzünlü yüzü, gamzeli yanaklarıyla anadan doğma duruyor. Bir kılıç geliyor, onu memelerinin kökünden kesiyor, çölün kumlarına atıyor, seyren kanlı memelerin üstüne kartallar iniyordu. Kartallar kanat kanada memelerin üstünde kapışıyorlardı. Kiminde de sıralanmış çıplak kadınlar siliniyor, Ulu Fırat suyunun yanında anadan doğma zehra kumların üstünde dimdik duruyor, memesini kökünden kesecek kılıcı bekliyordu. Kanayan memelerin içinde zehranın memeleri de seyiriyor, zehranın ölü bedeni de Fırat'a atılıyordu. Kiminde de düpedüz düş görüyordu. Düşünde de kadın kırımları onu bir türlü bırakmıyordu. Düşlerde de hep zehra. Gördükleri düş müdür, hayal midir, gerçek midir? Hepsini birbirine karıştırıyordu. Zehra, tepeden tırnağa kan içinde seyiren memesine saldıran kartalın üstüne atılıyor. Memesini kapmış kartalın kanatlarına yapışmış. Zehra ile birlikte Poyraz da kartala saldırıyordu. Zehra'yı düşünmemeye, canını dişine takmış çabalıyor, ona da gücü yetmiyordu. Kimi zaman adadan gitmek, her şeyi, Zehra'yı, seyren memeleri arkada bırakmak, örneğin Kafkas dağlarında, ata yurdunda yaşamak, her şeyi unutmak istiyor, kararını sağlam veriyor. Veriyor ya, kararından biraz sonra vazgeçiyor, ardından gene Kafkaslar. Ama Kafkasları bilmiyor ki. Orada bile Zehra gündüz hayalinde, gece düşünde olacak. Ne etse, neylese her yerde Zehra'yı görecek. Poyraz Zehra ile bütünleşmişti. Onu bir an düşünmese kendinden utanıyordu. Elini ayağını düşünmese de olurdu ama Zehra'yı düşünmemek olmazdı. Bir ara yöresinde olup biteni bile fark etmiyordu. Uyur gezer gibi ortalıkta dolaşıyor, Zehra'yı görmek için olmadık sebepler yaratıyordu. Adada da onun bu halini sezmeyen kalmamıştı. Poyraz'a bir şeyler olmuştu ya, o neydi? Bereket versin Lena her şeyin farkındaydı ve düşündüklerini Poyraz'a söylüyordu. Sen bu adada durma, derdini bilmiyorum ya, senin derdin büyük. Bu dert iflah etmez, seni öldürür. Beni düşünme, sen gidince ben İstanbul'a giderim, orada akrabalarım var. Ankara'ya da giderim, orada Mustafa Kemal Paşa'm var. Onun yanına giderim, oğullarım bana bakarlar. Yeter ki sen bu dertten kendini kurtar. Türkler ne diyorlar? Bok yoluna gitme diyorlar. Sen de bok yoluna gitme. Bu ada sana yaramadı. Yüreğindeki seni öldürecek dertten başka, senin düşmanın Araplar da senin yerini buldular. Sen kendi derdinden ölmezsen bile düşmanların seni burada bulacak, öldürecekler. Nereye gideyim Lena Ana, nereye? Sen de biliyorsun ki ben hiçbir yere gidemem. Sen de Mustafa Kemal Paşa'nın yanına git. O seni seviyor. Sana koskocaman altın madalyası vermiş. Sen de onu seviyorsun. O seni kimseye öldürtmez. Benim çocuklara da dersin ki ben de Lena'nın oğluyum. Ondan sonrasına karışma. Onlar Ağa Efendi'yi Girit'e gönderirler. Zehra'yı da göndermez, bu adada bırakırlar. Sen anladın mı ben ne diyorum? Kolundan tuttu, çekti. Sen anladın mı? Kolunu çekerek bu sözleri birkaç kez yineledikten sonra Poyraz, anladım ana, anladım güzel anam. Hadi git, o kadar çok düşünme. Sen iyi bir çocuk, sen iyi olacaksın. Sağ ol ana. Poyraz merdivenlerden inerken Lena onun arkasından haç işareti yaptı. Lena sevinç içindeydi. Poyraz dinleyecek, Ankara'ya gidecekti. Daha deniz beyazken erkenden uyanıp iskeleye gelmiş, Kadri Kaptan onları bekliyordu. Poyraz ise zeytinlerin yakınındaki tepecikte durmuş, denizi seyrediyor, geldiği günü suya yansıyıp denizin dibine çökmüş şeftali çiçeklerini düşünüyor, Zehra'ların geldiği günü, Zehra'yı görüşünü de düşünüyordu. Zehra şimdiki gibi gözlerinin önündeydi. Birdenbire gözlerinin önüne anadan doğma çıplak köpek kız bedenleri geldi. Keskin kılıçlar, hançerler parlayıp sönüyorlar ve kanlı memeler kumların üstüne üst üste düşüyor, çıplak, kanlı, körpe bedenler durmadan Fırat'a atılıyordu. Poyraz dayanamadı, başı döndü, genç bedeni onu taşıyamadı, yere oturuverdi. Neyse ki bu sefer ne kesilen memeler arasında Zehra'nın memeleri ne de Fırat'a fırlatılan kanlı gövdeler arasında Zehra'nın anadan doğma gövdesi. Tam bu sırada Poyraz evinin merdivenlerinde Ağa Efendi'yi gördü. Ayağa kalktı, baş dönmesi geçmiş gibiydi. Ağa Efendi'nin arkasından Zehra'nın merdivenleri indiğini gözüne çarptı. kızı görür görmez de eremekte hiçbir şey olmamış gibi Poyraz kendini de bu halede çok şaşırmıştı. Ortada ne azgın akan Fırat, ne de fırlatılan kana bulanmış körpe kız bedenleri, ne de kumda seyiren yüzlerce kuma belenmiş kanlı meme. Ağa Efendi ile Zehra kol kola iskeleye geldiler. Ağa Efendi tekneye bindi. Zehra iskelenin orta yerinde bekliyordu. Poyraz Ağa Efendi'yi bekletmemeliydi. Koşarcasına iskeleye vardı. Zehra'nın yanından geçerken Poyraz her zamanki gibi göz göze gelmemek için gene başını yere eğdi. Poyraz yanından geçerken usulca "Seninle konuşmalıyız Poyraz," dedi. "Dönüşte seni değirmende bekliyorum." Poyraz yüksek sesle "İyi sabahlar, hayırlı sabahlar Zehra Hanım. Ağa Efendi geliyor mu?" "Tekneye bindi," dedi Zehra. "Sizi bekliyor." "Geç mi kaldım acaba?" "Hayır, az önce geldik." Poyraz tekneye atladı. Ağa Efendi onun elini sıkarken "Bu saatlerde deniz beyaz diyordun da inanmıyordum. Baksana deniz bembeyaz. Ne de güzel, derin soluk aldı, ne de güzel," dedi. Birazdan deniz menevişleyecek. Menevişlemiş balıklar suyun yüzüne atlayacaklar. O zaman göreceğiz ister seher vaktinde kokan denizin güzelliğini. Nerede, ne zaman olursa olsun bu dünya yaşamaya değer. Sağ ol evladım, bana güç veriyorsun. Sarı kamışı yaşadıktan sonra bile böyle düşünebiliyorsun, böyle konuşabiliyorsun. İnsan gibi insan budur işte. Ne kadar ölü görse o kadar hayata sarılır. İnsanın yüreğinde ölüm korkusu diye bir şey kalmaz. Sen Sarıkamış'ta oradaydın değil mi? Oradaydım. Çiftliğe gidiyoruz. Ne yapacağız? Çiftliği ihya etmeliyiz. Bu karışık zamanda bana dostlardan bir haber gelse bile hayırlı bir haber olmayacak bu. Çok düşündüm. Yunanistan bugünlerde o kadar karışık ki bütün dostlar kendi başlarının dertlerine düşmüşlerdir. Türkiye'nin de Yunanistan'ın da bu günleri çabuk geçer inşallah. Mübadele de bu gayri insani korkunç felaket de çabuk unutulur inşallah. Biz buradaki atlarımızı, çiftliğimizi satar, daha güzel bir çiftlik alırız. Hiç üzülmeyelim. Damızlık atlarımızı satmaz, Girit'e götürürüz. Bu dünya böyle sürmez, dedi Poyraz. Ağa Efendi sevgi dolu ıslak gözlerle baktı. Sen akıllı, vicdanlı, ince fikirli bir çocuksun evladım. Sana vasiyetim, ölürsem benim cesedimi Girit'e götürecek, babamın mezarının yanına gömeceksin. Söz mü? Söz veriyorum efendim. Yalnız kim öle, kim kala efendim. Sizden sonraya kalırsam söz efendim. Öyleyse size bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Arsen Usta'yla tanıştınız mı? Tanıştık efendim. Demirci mi o? Demirci ustası efendim. Çiftliği kurarken bizim işimize yarar belki de. Onu şimdi çağırıp çiftliğe götürebilir miyiz? Hemen çağırayım efendim. Zehra daha iskelenin üstünde ayakta teknenin kalkmasını bekliyordu. Poyraz önünden geçerken kızın yüzüne yine bakamıyordu. Zehra, nereye gidiyorsun? Poyraz başını yerden kaldırmadan, Demirci Arsen ustayı almaya gidiyorum. Ağa efendi onu istedik de. Dönüşte ben sabahtan akşama kadar kırlangıçlarla birlikte değirmende olacağım. Oraya gel. Seninle konuşacaklarım var. Sesi mırıltı gibiydi. Duyulur duyulmaz ama onu Zehra duydu. Bedenini bir titreme aldı. Ustanın işliğine koştu. İçeriye girmeden Arsen Usta, Arsen Usta diye bağırdı. Ağa efendi seni istiyor. Çiftliğe gidiyoruz. Gerekli aletlerini alsın da gelsin dedi. Gel içeriye dedi Arsen Usta. Otur şuraya. Ona bir sandalye gösterdi. Ne çiftliği bu? At çiftliği. Ağa efendi Girit'te soylu atlar yetiştirirmiş. Küheylan atlar. Bu çiftliğin sahibi olan Rum da burada at yetiştiriyormuş. Hem de soylu atlar. Ağa efendi bu çiftliği maliyeden satın aldı. Burada da soylu atlar yetiştirecek. Arsen önündeki yepyeni bir deri çantaya bir takım aletleri koyup ayağa kalktı. Nerede ağa efendi, evinde mi? Biz onunla komşuyuz da. Biliyorum. Çok mu zengin bir adam? Kim bilir. Mübadelede gelenlerin bir kısmı o kadar zenginlermiş ki burada 15-20 bin dönüm çiftlikler vermiş hükümet onlara. Yunanistan'da kalan çiftliklerine, mallarına karşılık. Belki ağa efendi de bu çiftliği böyle satın almıştır. Yok öyle değil, dedi telaşla Poyraz. Yok yok, Benim gözümün önünde ağaefendi çil çil altınlar döktü mal müdürünün önüne. Demek çok zengin. Belki de Kadri Kaptan'ın teknesinde bekliyor bizi. Tekneye kadar konuşmadılar. Tekneye biner binmez de Kadri Kaptan motoru hemen çalıştırdı. Hızlı tekne suları köpürttü. Ağaefendi onları ayakta karşıladı. Estağfurullah dedi Arsenus'la. Rica ederim buyurun oturun. Kamarada karşı karşıya oturdular. Kadri Kaptan, Kadri Kaptan kamerayı güzel yaptırmışsın. Sen sağ ol Poyraz Reis. Senin sayende, senin sayende. Dışarıya da çok güzel minderler koydurdum. Ne zaman isterseniz dışarıya çıkar, orada rahat edersiniz. Var ol Kadri Kaptan. Akşama doğru Topal Ali Çavuş'un köyüne varıp iskeleye yanaştılar. Çınarın altında onları gören köylüler hep birden ayağa kalktılar, iskelede onları karşıladılar. Ali Çavuş önce Poyraz'ı, sonra Ağaefendi'yi, ardından da Arsen Usta'yı coşkuyla kucakladı. Köylüler de hep bir ağızdan hoş geldiniz dediler. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Onları örtülü bir masaya çağırdılar. Az sonra da tavşan kanı çaylar geldi. Ali Çavuş Arsen Usta'ya baktı da, seni bir yerden gözüm ısırıyor dedi. Isırır olmalı dedi Arsen Usta. Sen ayağını Çanakkale'de yitirdin öyle değil mi? Gelirken Poyraz Bey söyledi de. Öyledir dedi Ali Çavuş. İngilizler almışlar da bacağımı krallarına armağan olarak göndermişler. Bu Topal Ali Çavuş'un bacağıdır demişler. Duydun mu bunu? Duydum. Beni gözün bir yerlerden ısırıyor olmalı. Çanakkale ordusunda tüfekçi başıydım. Tüfekleri, topları onarırdım. Bildim arkadaş senin kim olduğunu. Söyle bakalım ben kimmişim? Hani hücuma kalkan bir alay vardı. İşte o alaydan 3 kişi kalmıştı. Biri de tüfekçi başıydı. O tüfekçi başı sen miydin? O tüfekçi bendim. Sen nasıl kurtuldun? Ben mi? Daha bir sucuğuma kalkmadan bir top güllesi geldi, tam önüme düştü. Siperin ne kadar toprağı varsa üstüme yığıldı. Kendimden geçmişim. Bir kendime geldim ki yoğun karanlığın içindeyim. Her yanım toprak. Üstüme bir de ağaç devrilmiş. Ağacın sıkı dalları üstümdeki toprağı yutmuş. Ben ellerimle toprağa kaza kaza gün ışığını gördüm. Işığı görünce de kendimden geçtim. Ne kadar uyumuşum bilmiyorum. İşte böyle. Sonra sağ böğrümü bir kurşun deldi geçti. Dört kaburgamı parçalamış zalim kurşun. Ben öldüm derken beni bu adaya, yani Karıncanın Adası'ndaki hastaneye getirdiler. Ben arada sırada kendime geliyor, öldüm sanıyordum. Böylece öldüm, öldüm, dirildim. Bir de gözümü açtım, baktım ki bir cennetin ortasındayım. Eğer sağ kalırsam, dedim kendi kendime, ben de bu cennette yaşarım, ne pahasına olursa olsun. Baktım, bizi iyi eden, bize can veren doktorlar da gelmişler benden önce bu cennete. Benim bu dünyada Karınca Adası'ndan başka kimim, kimsem yok. Anamı, babamı, akrabalarımı ben askerdeyken öldürmüşler. Bu dünyada bana tutacak bir dalım kalmış. O da benim bu cennetim ada. Allah'tan başka ne isterim ki? İsteme. İstesem bile senin gibi kadersize bir zırnık bile koklatmaz Allah. Hadi kalkalım da şu gariban demircinin ağzı bir kabak çiçeği dolmasıyla taze, daha bu sabah denizden çıkmış mercan balığını görsün. Haydi kalkın. Şu kabak çiçeği dolmasının bugüne rast gelmesine şaşırdım doğrusu. Kısmetinde olanın kaşığında çıkarmış. Evin hanımı onları sevinçle bahçe kapısında karşıladı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sesi sevinçten şakıyordu. Bugün kabak çiçeği dolması da var. Keşke nişancı da burada olsaydı. O kabak çiçeği dolmasına bayılıyordu. Bizim Ahmet ondan bir balıkçılık öğrenmiş. O kadar balık tutuyor ki her gün balık yiye yiye balık olduk. Köyün bütün çocukları nişancı reisin yanında çalışmak için can atıyor. Sofra kuruldu. Önce balık, arkasından kabak çiçeği dolması geldi. Biraz sohbetten sonra erkenden yattılar, sabah erkenden uyandılar. Kahvaltı yaparlarken akşamdan ısmarlanmış araba geldi. Kahvaltılarını çabuk yaptılar. Bindikleri araba daha boyası kokan yepyeni bir arabaydı. İçine kat kat kabarmış yumuşacık pamuk minderlerin her iki yanına sırtlarını dayamaları için menekşe işlenmiş uzun pamuk yastıklar konmuştu. Ayakkabılarını çıkararak ayaklarını uzatıp bellerini yastıklara dayadılar. İsmail o gün bugündür çiftlikten ayrılmıyor dedi Ali Çavuş. Kendisine ulu ağacın yanına küçük ama güzel bir ev yaptı. yıkılmış köşkün yontulmuş taşlarıyla, yakın köylerden de taban tahtası, dam kiremitleri getirdi. Kavlak oğlu bütün evleri yıktırmıştı ya, yıkıntılardan çıkan birçok tahtayı kiremidi götürememişti. O da köy yıkmaktan bıkmıştı. Ata da bir ahır yaptı. Öylesine baktı ki ata, atı şimdi görsen sağrıları ayna gibi parlıyor. Bağ dikti, bir bostan yaptı, tavuklar, ördekler kümeslerinde. Dört ineğin dördü de buzağılı, bol da süt veriyorlar. İsmail tüyünü düzeltti. Az sonra çiftliğe vardığımızda göreceğiz ya. 6. kaset, 2. yüzün sonu.